tarihinin izinde.
Merhabalar değerli dinleyicilerimiz. TRT Türkiye'nin Ses Radyosu'nda Türk Tarihinin İzinde birlikteliğimiz başladı. Yapımcınız Neslihan Değirmencioğlu, kumanda masasında Ayhan Taşçı, ben Sedat Ağaoğlu. Gazi Üniversitesi Öğretim Üyesi, Türk Tarih Kurumu Başkan Yardımcısı Profesör Doktor Güray Kırpık hocamızla birlikteyiz. Hocam merhabalar, hoş geldiniz.
Merhabalar, hoş bulduk Sedat Bey.
Güray hocam, her hafta olduğu gibi bu hafta da bir kitap armağanımız var değerli dinleyicilerimize. Türk Tarih Kurumu yayınlarımızdan çıkmış, her hafta olduğu gibi. Az sonra Güray hocamız tanıtacak değerli dinleyicilerimiz sizlere bu kitabı. Ama öncesinde ben hem kitap armağanımız hem sorularınız, yorumlarınız için telefon numaralarımızı ve elektronik posta adresimizi anımsatayım. 463-3419-463-3421 telefon numaralarımız, elektronik posta adresimiz trttürktarihi@trt.net.tr ve hemen Güray Kırpık hocama soruyorum. Hocam bu hafta yalnız çok güzel bir kitaba benziyor hocam işte.
Evet. Evet, bu hafta dinleyicilerimize Türk Tarih Kurumu yayınlarından yeni bir kitabımızı hediye ediyoruz. Profesör Doktor Mübahat Kütükoğlu hocamızın Osmanlı'nın Sosyal, Kültürel ve İktisadi Yapısı adlı eseri hediye ediyoruz. Sosyo-kültürel ve iktisadi tarih açısından bu yeni araştırma gerçekten de çok güzel bir okuma ve bilimsel araştırma ürünü. Mutlaka genel anlamda okuyucu tarih meraklılarının da severek okuyacağı bir eser. Kurumumuzun da yüz akı eserlerden birisidir. Bugünkü talihli dinleyicimizi böyle bir eseri nasip olduğunda şimdiden tebrik ediyorum.
Evet değerli dinleyicilerimiz, bu yıl için Türk Tarih Kurumu kurumumuzun bizlere Profesör Doktor Refik Turan hocamızın, Profesör Doktor Güray Kırpık hocamızın destekleriyle, Türk Tarih Kurumumuzun destekleriyle yeni kitaplarımız geldi. Her biri de birbirinden güzel kitaplar bunlar. Armağanlarımız yıl boyunca, kitap armağanlarımız devam edecek. Şu anda ben Mübahat Kütükoğlu'nun kaleme aldığı Osmanlı'nın Sosyo-Kültürel ve İktisadi Yapısı adlı eseri elimde tutuyorum. Hocam baskısı, cildi, kapağı bile yani bir kütüphanede durması için çok güzel bir kitap değerli dinleyicilerimiz. 463-3419-463-3421 telefon numaralarımız. Az sonra sohbetimize başlayacağız hocamızla. Ve değerli dinleyicilerimiz, Güray Kırpık hocamızla sohbetimize başlıyoruz. Hocam Sultan 1. Ahmet'in son dönemlerindeydik geçen hafta ve bir Sultan Ahmet'ten sonra bir dönem daha geliyor. Osmanlı'nın hangi dönemine geldik Güray hocamız şu anda?
17. yüzyıl Osmanlı devlet teşkilatı açısından çok önemli bir dönem. Aynı zamanda siyasi askeri olaylar tarihi açısından da gerçekten çok önemli, temel bir dönemdeyiz. Çünkü bundan sonraki yüzyıllar adeta bu dönemde yapılan reformların, olayların devamı niteliğini taşıyacaktır. Her ne kadar duraklama döneminde ise de 1. Ahmet dönemi bazı önemli isyanların zirve noktaya ulaştığı, dış ve iç siyasi olayların birbiri içine girdiği, Celali-Yeniçeri çekişmelerinin arttığı, hatta şunu söyleyebiliriz, en büyüklerinin ortaya çıktığı Celali isyanlarının, aynı zamanda Yeniçeri Celali sürtüşmesinin de Timarlı Sipahi askerleriyle Yeniçeriler arasındaki ya da diğer ismiyle Kapıkulu arasındaki rekabetin artık bir savaş noktasına, iç savaş ve rekabete tamamen dönüştüğü bir dönemdeyiz. 1. Ahmet Ekber ve Erşed sistemi diyebildiğimiz bir veraset usulü getirerek Kanunname-i Âli Osman'da bulunan tahta çocukların geçmesi, çocuklardan da veliaht olarak görülenin geçmesi usulünü değiştirmiş oluyordu. Bu çerçevede onun vefatı üzerine tahta kardeşi Mustafa geçti. Osmanlı tarihinde 1. Mustafa diye bildiğimiz hükümdar. Tarihi kaynaklarda 2 defa tahta geçmiştir. Tabii kaynaklarımızın verdiği, belgelerin aktardığı bilgilere göre biz onu kısa bir süre tahta görüyoruz. Şehzadelik görevinde bulunan Osmanlı şehzadesi büyük oğlan o tarihte genç Osman'dı. Genç Osman'ın tahta geçebilecek bir yaşta olmasına rağmen ve becerileriyle, akli selim hareketleriyle, yaşı da uygun bir kişi olmasına rağmen hükümdarın, padişahın kardeşinin tahta geçmiş olması bir ilktir. Yani Osmanlı tarihinde Ekber ve Erşed sistemi gereğince ilk kez tahta geçen kişi 1. Mustafa olmuştur. Her ne kadar ulema ve devlet erkanı yanı sıra halkın da onu padişah olarak beklemediğini anlıyoruz. Tarih kaynakları onun lehinde bir beklenti taşımıyorlardı. Daha çok genç Osman'ın tahta geçeceğini bekliyorlardı. Ya da 2. Osman'ın tahta geçmesini umuyordu. Neden? Çünkü kardeşi, 1. Ahmet'in kardeşi Mustafa, akli dengelerinin bozukluğundan şüphelenilen ve bazı hal ve hareketleriyle garip görülen bir takım davranışlarıyla tanınmış bir kişiydi. Onun hükümdarlık tahtını ya da culusu kaldırabilecek bir noktada olmadığı düşünülüyordu. Ancak bütün bunlarla birlikte kanunnamenin gereğince hareket edilerek 1. Mustafa tahta geçmiştir ve culus bahşişi dediğimiz bahşişten dağıtmıştır. Culus bahşişini de açıklayalım. Osmanlı Devleti'nde culus tahta geçme töreninin ya da resmi merasimin adıdır. Tahta geçen hükümdar özellikle askeri sınıfa ve ulemaya bir iltifatta bulunur. Maaş dışından bir ikramda bulunur. Tahta geçmesinin anısına bir nevi onları ödüllendirir ve tahtının hayrını, bereketini dilemelerini ister. Ve tebaaya da bazı ikramlarda bulunur. Bu eski Türk devletlerinden beri gelen bir gelenek aslında.
Selçuklu'da da
tahta geçen evet. Hükümdarın etrafına ikramlarda bulunması çeşitli Hilati. Şekillerde evet, olabilir. Hocam. Çeşitli şekillerde olduğu için bu Osmanlı Devleti'nde biraz daha resmi bir törene dönüşmüştür. Gittikçe gelişen, değişen devlet teşkilatının Osmanlı'nın bu çağında culus merasimi ya da burada tahta geçme töreni şeklinde ifade ettiğimiz bir tören Topkapı Sarayı'nda yapılıyordu. İşte bu törenin içerisinde bir bahşiş verilirdi. Bahşişin verildiği kişiler kimlerdi diye baktığımızda ordunun savaşan kanadı, Yeniçeriler özellikle bir ulufe dışında, maaş dışında ikramiye almışlardır. Culus tahta geçmek demektir. Bunun yanı sıra ulema sınıfı yani alimler sınıfı da bir bahşiş almışlardır. Onlar da yine maaş dışında almışlardır. Bu da yine kazasker gibi, Şeyhülislam gibi, ulema sınıfından müderrislik, kadılık görevlerinde olanlar gibi bir kısım kişilerdir. Bunların da kendilerine ait olan aylık gelirleri ve ödemeler dışında bir ikramiye aldıklarını anlıyoruz. 96 gün sonra Genç Osman'ın tahta geçmesi ve 1. Mustafa'nın hal'i gerçekleştiğinde kendiliğinden olan bir süreç bu. Onun davranış ve hareketlerinde, bir takım tutum ve davranışlarında devletin otoritesini sarsacak bir takım unsurlar gözlemlenmişti. Valide Sultan ve Vezir-i Azam'ın teklifi, divanın da onayıyla bu değişiklik gerçekleşmiştir. Tabii bu kendiliğinden gerçekleşen teklif sonucunda 96. günde merasim ile yeni bir tahta geçme töreni düzenlendi. İkinci defa culus bahşişi dediğimiz bir ikramda bulunuldu. Bu bahşiş hazineye ek bir yük getiriyordu. Yani çok sayıda meslekten olan insanlara yukarıdan aşağıya göre, rütbesine göre bir ikramiye dağıtılıyordu. Bu tabii ki mali tablolar açısından sık taht değişmeleri Osmanlı Devleti'nin ekonomisini de etkileyen bir durumdu. Nitekim Genç Osman'ın tahta geçmesiyle 3 ayda bir böyle geniş iltifatlar ve ikramlar gerçekleşmiş oldu. Bununla ilgili Koçu Bey Risalesi'nde tahta geçme olaylarının sık olmasının ekonomiyi ve dengeleri bozduğuna dair görüşler belirtir.
Yine hocam dönem, burada bir parantez.
Tarih kitaplarında da not evet. düşürmüştür.
Bu hocam konu. Hep ders kitaplarımızda da müfredatta da geçer Koçu Bey Risalesi, Koçu Bey Risalesi. Burada bir parantez açıp bilgilendirir misiniz bizleri? Koçu Bey kimdir hocam? Risalesi nedir? Ne amaçla yazılmıştır?
İşte Koçu Bey de tam bu dönemde yaşayan bir önemli ulema sınıfından ama aynı zamanda da sarayda 4. Murad'ın özel görev vermiş olduğu bir layiha hazırlayarak kendi adıyla bildiğimiz devletin teşkilatına dair kalem sınıfından bir kişidir. Nişancılık önemli bir görev idi Osmanlı Devleti'nde. Devletin başında bulunan hükümdarın imzasını, eski tabirle söyleyelim Selçuklu döneminde Tuğra dediğimiz o özel süslemeli Tuğra'yı çeken kişi, hazırlayan kişi nişancıdır. Nişancının emrinde pek çok katip bulunur ya da hattat bulunur. Bunlar yazma ve resmi yazışmalar konusunda uzman sekreterlerdir. Bugünkü tabirle ifade edecek olursak yazı işleri veya sekreterlik, genel sekreterlik başkanlığı gibi düşünülebilir. İşte nişancı saraydaki bütün bu diplomatik yazışmaları düzenleyen memurların da içerisinde bulunduğu bir heyetin başkanıdır, divan üyesidir. Koçu Bey de işte bu sınıftan bulunan bir kişidir. Koçu Bey'in defterdarlar ve kazaskerler sınıfıyla, ulema sınıfıyla da doğrudan irtibatının olduğunu anlıyoruz. Toprak sistemiyle ilgili, askeri sistemle ilgili, devlet teşkilatıyla ilgili bütün konulara dokunabilen bir genel sekreterliktir. Yani devlet genel sekreterliği içerisinde görev yapan, devlet teşkilatını iyi bilen bir insandır. 4. Murat Han sultan olduktan sonra Koçu Bey'e devlet teşkilatındaki sorunlarla ilgili, bunların nasıl düzeltileceğiyle ilgili inceleme yaparak bir rapor hazırlamasını istemiştir. İşte bu rapor Koçu Bey tarafından bir layiha yani bir rapor halinde sunulmuş ve bugüne kadar kalmıştır bu rapor. İşte buna biz Koçu Bey Risalesi diyoruz. Kitabın esas ismi bu olduğu için bu raporun içerisinde Osmanlı evet, devlet teşkilatının hocam? Sorunlarına değinilir. Osmanlı askeri sisteminin, toprak sisteminin, yine saraydaki çeşitli bölümlerin yaşadığı sıkıntılar, sorunlar, padişahın ve vezirlerin durumları, divanın durumu ve tabii ki mali düzenle ilgili, ticaretle ilgili konulara varıncaya kadar pek çok hususa işaret eder.
Ağır eleştiriler de var hocam, evet.
Bu sistem ile ilgili sorunlar burada bir taraftan tespit edilirken diğer taraftan da çözüm önerileri getirilir. Yani burada bir yapısal çözüm önerisi taşır rapor. Rapor sorunları tespit ettikten sonra nerelerde gerçekleştiğine dair örnekleri yazdıktan sonra genel anlamda bunun nasıl düzeltileceğine dair de uyarılarda bulunur. Böylece biz Koçu Bey'i aslında bir nasihatname kitabının yazarı olarak da değerlendirebiliriz. Çünkü o aynı zamanda bundan sonra gelecek olan hükümdarların, devlet adamlarının nelere dikkat etmesi gerektiğine dair burada çok önemli genel kuralları da dizayn etmiştir, ifade etmiştir, ortaya koymuştur. Bundan dolayı biz Genç Osman'dan sonra tahta geçmiş olan, ikinci defa tahta geçen 1. Mustafa'nın hemen akabinde 4. Murat döneminde böyle bir raporun hazırlanmasının devletin aslında başta padişah olmak üzere devlet erkanının üyelerinin sorunların farkında olduğunu düşünebiliriz. Çünkü böyle bir raporu okuyan insanlar devlet teşkilatındaki sorunları da aslında biliyorlar ve çözüm önerileri arıyorlar idi. Bunun sonucunda böyle raporlar çıkmıştır. Biz 2. Osman hakkında da bir takım değerlendirmelerde bulunacak olursak Osmanlı hükümdarları içerisinde Genç Osman çok istisnai bir yere sahiptir. Yapmış olduğu faaliyetlerle kısa dönemde hükümdarlık yapmasına rağmen 1618-1622 yılları arasında 4 yılı aşkın bir süre tahtta bulundu. Onun sıra dışı bir padişah olduğunu anlıyoruz. Gerek kendi özel hayatı gerekse saraydaki uyguladığı kurallar, yine Yeniçeri Timarlı sipahileri arasındaki mücadelede takındığı tutumlar itibariyle onun yer yer eleştirildiğini ve bu çatışmalarda aslında baktığımızda Genç Osman'ın Yeniçerilerin aleyhine diyebilecek bir tutum takındığını da söyleyebiliriz. Nitekim Yeniçeri isyanıyla onun öldürülmesi, idamı ve öldürülmesi olayı gerçekten çok dramatik bir hadise olarak tarihimize geçmiştir ve üzüntü verici bir olaydır. Onun öldürülüşü sırasında sıra dışı bir muamele gördüğünü de hemen belirtmemizde yarar var. Geleneksel olarak Türk hükümdarları tahttan indirildikten sonra eğer bir şehzade ise dahi görevinden alınıp bir ceza verilecek ise, bu ceza ölüm ise, boğdurulma şeklinde en az acı çekebileceği bir yöntem tercih edilerek.
Kanı akmayacak hocam. Evet.
Yani herhangi bir şekilde vücuduna bir işkence yaptırılmadan yay kirişiyle boğdurma şeklinde bir işlemle infaz edilirdi. Ancak bu Osmanlı'da devam eden bir gelenek olmakla birlikte istisnai olarak Genç Osman'a uygulanmamıştır. Bunu da hemen belirtelim. Genç Osman bir Yeniçeri isyanıyla tahttan indirilmiş, baltayla vesaire çeşitli yerlerinden yaralanmış, ardından da öldürülmüştür. Bu tabii ki sembolik anlamda dahi Osmanlı Devleti açısından duraklama döneminin ve genel anlamda da Osmanlı tarihinin devlet yönetiminde yaşadığı sorunların zirve noktada görülen çok da üzüntü verici olaylarından birisidir.
Hocamıza değerli dinleyicilerimiz, Genç Osman'ın katline, şehadetine ilişkin sorularım olacak. Ama bir nefeslenelim, ardından devam edeceğiz.
Programımıza katılımınızı bekliyoruz. Bize ulaşabileceğiniz telefon numaralarımız 90 312 463 34 21 ve 90 312 463 34 19.
Devam ediyoruz değerli dinleyicilerimiz, TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda Türk Tarihi'nin izindeyiz. Profesör Doktor Güray Kırpık hocamızla birlikte 1. Mustafa ve ardından Genç Osman'ın şehadetine geçti hocamız, ama arada benim bir hocam sorum var Güray Kırpık hocamıza. Hocam, 1. Mustafa'nın bu alametleri göstermesinin nedeninin altında ne görürsünüz? Hep programlarımızda, daha önceki Türk devletlerinde de vurguladınız, şehzadelerin eğitimi son derece önemliydi. Bir kez daha sormak istiyorum. Şehzadelerin eğitiminde neye dayanıyordu Osmanlı Selçuklu devlet sistemi ve nerede bir yozlaşma başladı ki şehzadelerin eğitiminde, sultanların eğitiminde sorunlar çıktı? Hocam, ne yapmak gerek? Çünkü bu bizim çocuklarımıza da örnek olabilecek bir durum.
Az önce Koçu Bey Risalesi'nden bahsettim. Bu risalede ya da raporda özellikle vurgulanan konulardan birisi Osmanlı Devleti'nde eğitim teşkilatının sisteminin bozulmasına dair konulardır. Medresede ve sancaktaki uygulamalarda şehzadelerin sancağa çıkma geleneğinin kaldırılmasına dair çeşitli sorunların yaşanması dile getirilmiştir. Yeniçeri sipahi çatışmaları ve celali isyanlarına dair de burada çok önemli vurgular vardır. Askeri ocak sistemindeki geleneksel uygulamaların bozulması ve rüşvetin, diğer bir tabirle irtişa diye kaydediyor Koçu Bey, artması, yolsuzluğun artması Osmanlı Devleti'nde artık bu dönemde görülen bir şey. Ve ekonominin bozulmasında da mali dengenin bozulması dediğimiz şey de bu dönemde gerçekleşmiştir. Gerçekten de biz Osmanlı Devleti'nin pek çok açıdan eğitim sorunlarının 16. yüzyılın sonunda ve 17. yüzyılın başları olan bu dönemde arttığını söyleyebiliriz. Bu şehzade sınıfı için de geçerli. Bütün öğrenciler için geçerli olan bir şeyden bahsediyorum. Yani sadece saraydaki şehzade mektebi veya kafes uygulamasının başlaması gibi uygulamalar değil, genel anlamda medrese sisteminde de düzensizlikler ve değerlendirme, ölçme değerlendirme sistemindeki hatalar, beşik ulemalı dediğimiz sistem birbiriyle örtüşen şeylerdir. Yani devletin genel sisteminde bir takım aksaklıkların, yapısal aksaklıkların ortaya çıktığını gösteriyor. Neticede bugün de, gelecekte de, bu geçmişte yaşanmış olan tecrübe bize şunu gösteriyor ki, öğrencilerimizin, gençlerin, çocukların eğitimi ailede başlar. Toplumsal bir faaliyettir. Sokak ve çevrede de öğrencinin mutlaka eğitimsel ve sağlıklı bir çevrede yetişmesi gerekir. Ayrıca okul çevresinde de, üniversitelerde de bunun çok planlı, programlı, düzenli olması gerekir ki bilim, teknoloji ve toplumun genel anlamda refahında katkılar ve gittikçe bir gelişme olabilsin. Buna da biz terakki diyoruz. Yani ilerleme olabilsin, kalkınma olabilsin. Gerçekten de Osmanlı Devleti'nin öncesinde şehzadelik uygulamalarında baktığımızda Osmanlı dışındaki beyliklerde, Abbasiler çağında, Selçuklular çağında, Karahanlılarda, Gaznelilerde hepsinde şehzadeler çok özel bir eğitimle yetiştirilirlerdi.
Kaynakları söylediniz hocam siz burada.
Bunlar evet. Dil eğitimi başta olmak üzere matematik, tıp ve hatta uzay bilimleriyle ilgili ilmi nücum dediğimiz nücum dersleri, fen bilimleri dersleri, fizik ve astronomi dersleri mutlaka aldıkları dersler arasında yer alırdı. Bütün bu geleneklerin bir kısmında önemli değişiklikler olduğunu görüyoruz. Şehzade Genç Osman'ın devletin sorunlarının farkında olan bir padişah olarak kendi içinde bir reform yapmaya çalıştığını söyleyebiliriz. Bunların başında ne geliyordu? Şehzade Osman Türkmenlere ve Oğuzlara dayalı bir yeni ordu kurmak istedi. Bu ordunun yapısı hem timarlı sipahileri hem de Yeniçerileri rahatsız edecek bir noktadaydı. Yani aslında askeri sistemi yenilemek istiyor Genç Osman. Bunu kendi ailesinden başlatıyor ve bizzat kendisi evlilik kurallarında değişiklikler yapıyor. Ayrıca bunun alameti bellidir. Orduda da benzeri şeyleri uygulayacaktır. Ve acemi olanlar okuluna alınan devşirme sistemine teftiş ile kontrol getiriyor. Yani orada da değişiklikler yaptırıyor. Ve rüşvetle acemi olanlar ocağına ya da Yeniçeri ocağına alınacak sınıfı kendisi yeniden belirlemeye çalışıyor. Bunlar tabii ki Kapıkulu sınıfından gelen vezirleri, bununla ilgili Seyfiye sınıfının önde gelen bütün üyelerini, Yeniçeri ağaları başta olmak üzere, hepsini rahatsız etmiştir. Diğer taraftan timarlı sipahi bey olarak atanan pek çok Yeniçeri de artık kendilerinin bu durumdan maddi olarak zararlı çıkacağını görmüş ve derhal II. Osman'a karşı Vezir-i Azam başta olmak üzere bir kısım kişiler, tabii ki sarayın içerisinden valide sultan ve aile içerisinden de kişilerin desteğiyle harekete geçerek 2. Osman'ı derdest etmişlerdir. Ve tekrar 2. Mustafa olarak, yani ikinci defa tahta geçen, daha önce hal edilmiş ve gözetim altında bir hücreye atılmış olan Mustafa Han, 1. Mustafa tahta geçirilmiştir.
Hocam, Genç Osman'ın katline sebep budur.
Kesinlikle. Bunu bu şekilde ifade etmemiz çok doğru olacaktır. Çünkü gerçekten de toplumlar hazır olmadıkları yeniliklere karşı genel anlamda devlet teşkilatı içerisindeki unsurlar ve genel problemler çıkarabilirler. Vakti ve zamanı geldiğinde yenilikleri toplumsal anlamda çok iyi bir planlamayla, stratejik planlamayla, mali, ekonomik, yapısal planlamaları düşünerek, hareket ederek reformları yapabilirsiniz. Çok keskin bir reformu düşündü Genç Osman ve bunun bedelini hayatıyla ödedi. Onu rahmetle yad ediyoruz.
Allah rahmet eylesin.
Babası 1. Ahmet'in kabrinin yanındadır bugün Genç Osman, 2. Osman'ın kabri. Sultanahmet Camii'nin hemen ön tarafında. Sultan 1. Ahmet'in kendi türbesi ve çocuklarının, oğullarının, eşlerinin, kızlarının vesaire hepsi yan yanadır. Dinleyicilerimize İstanbul'u ziyaret ettiklerinde Genç Osman'a da bir selam vermelerini,
evet, bir dua okuma
isteyebiliriz.
Evet. Göre hocam, burada bir sorum daha olacak size. Daha önceki programlarımızda da söylediniz ama belki bizleri ilk kez dinleyen dinleyicilerimiz vardır. Biraz daha açmanızı da rica edeceğim. Celal isyanları konusunda kaynakları taradığımızda sizin burada bu mikrofonda söylediğiniz teze ben çok rastlamadım. Hemen önünde hiç rastlamadım. Bir iç savaş olarak nitelendirdiniz. Sultan Genç Osman'ın katlini de aşağı yukarı sanıyorum buna bağlıyorsunuz. Bir iç savaş tablosu tezine hangi sonuçlardan yola çıkarak şimdi, ulaşıyorsunuz?
Şöyle ifade evet. edelim. İkinci Osman çok çok cesur bir insan. Bir kere tabii ki Valide Sultan'ın tesir altında kalmıştır. Vezirlerin de yarı yarı tesir altında kalmıştır. Osmanlı ordusu da onun çağında kısa bir süre çok önemli başarılar imza atarak ilerlemiştir. Çok da kötü bir dönem değildir. 4 yıllık hükümdarlığı dönemini başarısızlıklarla dolu iç olaylar vesaire diye anamıyoruz. Daha da farklı baktığımızda yani konuyu eksik anlatmama adına da söyleyeyim. Cephelerde askeri başarılar vardır. Onun emriyle gerek Balkanlarda Serhat sınırlarında 1621 yılında ve 1621 yılının Ağustos ayından Aralık ayına kadar devam eden seferler sırasında çok önemli başarılar elde edildiğini görüyoruz. Boğdan bölgesi, bugünkü Romanya, Ukrayna sınırlarına kadar, Moldova'ya kadar giden bölge tamamen Osmanlı Devleti'nin kontrolü altına girmiştir. Ve büyük bir zaferle dönmüştür oradan ordu. 1622 yılına gelindiğinde artık Osmanlı Devleti'nin Karadeniz'in kuzeyindeki isyanlarla uğraşmadığını görüyoruz. Yani devlet bu bölgeyi tamamen kendisine bağlamıştır. Başta Küçük Hotin Kalesi olmak üzere Boğdan ve Lehistan bölgesinin tamamen Osmanlı Devleti'ne zapturapt altına alınarak bağlanması söz konusudur. Bunu belirtmemizde yarar var. Ayrıca Osmanlı Devleti açısından içeriden bir reform hazırlığının başlatıldığını söyleyebiliriz. Mısır bölgesi yani Kuzey Afrika'daki bağlı olan yerler Fas Krallığı'na kadar olan saha yeniden kendileri itaatlerini arz etmişlerdir. Akdeniz'in batısında bazı savaşlar gerçekleşmişti 1. Ahmet zamanında. Özellikle Malta kalesi civarında gerçekleşen deniz savaşında Osmanlı ordusu bir galibiyet elde etmişti. Ve ancak bu galibiyet sırasında donanma komutanı Kaptani Derya Murat Reis şehit düşmüştü. Onun yerine kaptan olarak Halil Paşa atanmıştı. Yani Osmanlı donanması Akdeniz'in batısında ve doğusunda da bu sırada seferlerine devam ediyor. Sultan 2. Osman, Genç Osman zamanında da bu seferler devam etti. Mısır'daki, Güney Mısır bölgesindeki isyanları Osmanlı Devleti'nin bastırdığını görüyoruz. Çünkü Mısır çok geniş bir ülke. Bugünkü Sudan'a kadar olan saha o zaman Mısır'a bağlı. Yani Sudan'da dahil olmak üzere Habeşistan daha sonra ayrı bir eyalet haline gelmiştir. Aslında Sudan'a eklemlenmiş Güney Mısır diye bilinen bir bölgedir. Sudan'ın eski ismi Güney Sudan, Kuzey Sudan diye şimdi iki bölümden oluşturuluyor ama tarihi ismi Habeşistan'dır. Yani İslam tarihlerinde ve kaynaklarında tanımlanan Sudan, Habeşistan ismiyle bilinirdi. Ki 1. Dünya Savaşı ve 2. Dünya Savaşı yıllarında da baktığımızda Osmanlı eyaletleri içerisinde bir Habeşistan eyaleti görürüz. İşte bu eyalet taksimi olayı sonraki dönemlerde Habeşistan ismiyle yeniden belirlenerek kaydedilmiştir. Osmanlı bir dönem Sudan bölgesini, Habeşistan bölgesini Mısır'ın bir iç eyaleti ya da vilayeti olarak yönetiyordu, değerlendiriyordu. Bunu da özellikle belirtmemizde yarar görüyorum.
Hocam bir sorum daha var size. Sultan Genç Osman'ın baş şehri İstanbul'dan Bursa'ya taşıyacağı yönündeki yaklaşımlar bir rivayet midir? Bir böyle bir kayıt var mı? Gerçek midir?
Tabii Osmanlı Devleti'nin başkentinin değişmediği düşüncesiyle II. Osman'ın bu tarz bir düşüncesi uygulamaya geçemediği için bu ne kadar gerçekçiydi belgeleriyle beraber yeniden ele alıp değerlendirmek gerekir. Ben böyle bir çalışmayı şimdiye kadar bağımsız bir çalışmayı görmedim. Ancak şunu ifade edebilirim. Bu isyanlar sırasında kendisini endişede gören Sultan Osman geçici karargahlar düşünmüştür. Bu doğrudur. Bu şekilde değerlendirmek lazım. Yani İstanbul'un tabii bir Osmanlı başkenti olduğunu kesinlikle unutmayalım. Geçici olarak karargahlar kurabilirdi Osmanlı hükümdarları bazı olaylar sırasında.
Edirne'de örneğin.
Kendisini endişede görmüştür ki Vezir-i Azam'a karşı ve saraydan kendisine karşı yapılacak etkilere karşı da tedbir alabilme düşüncesiyle hareket etmiş olmalıdır. Ancak bunun da yeterince farkında olmadığını anlıyoruz. Yoksa kesinlikle Bursa'ya da başka bir yere de taşıyabilirdi karargahını. Kendisini İstanbul'da emniyette hissetmediği için ki emniyette olmadığı da ortada.
Evet, yani hocam, evet.
Bu düşünceyi kısa bir süre taşımış olması beklenmeli. Öyle bir kararlılığı vardır. Ancak bunu yapamamıştır. Çünkü yeterince farkında değildir. Bunu da belirtmemde yarar var. Değiştirebilecek durumda da değildir aslında.
Hocam bir sorum daha var.
Tek bir adamdır II. Osman. Evet. Bunu belirtmemde yarar var.
Genç Osmanlı'dan önceki dönemleri anlattığınız programımızda, program dizimizde artık sefere çıkmadıklarını Osmanlı sultanlarının biliyor. Genç Osman'ın bir seferi var mı Güray Hocam?
Genç Osman kısa süreli sefer eşlikleri yapmıştır. Yani baştan sona seferin son noktasına kadar gitmemiştir. Mesela bir kale kuşatmasını baştan sona yönetmemiştir. Savaşa bizzat kılıç çekip iştirak etmemiştir. Ancak şunu hemen belirtelim ki diğer hükümdarlardan farklı olarak, diğer Osmanlı hükümdarlarından farklı olarak Genç Osman'da şunu görüyoruz. Ordusunu toplamış, hitap etmiş, ordusuna sefer sırasında eşlik etmiş, bir karargah merkezine kadar ordusunu gözetlemiştir. Mesela İstanbul'dan kalkmıştır, orduyla beraber Edirne'ye kadar gitmiştir. Biraz daha dışarı çıkmıştır, uğurlamıştır gibi. Yani sarayından birine emanet edip haydi gitsinler dememiştir. Bu tarz hükümdar değildir. Daha cesur, daha aktif, sarayı orduyla bütünleştiren ama orduya da yeni bir şekil vermeye çalışan proaktif ve reformcu bir kişilik öne çıkıyor II. Genç Osman'da. Aslında yenilikçi bir hükümdar olduğunu anlıyoruz ama bu yenilik tabii ki o dönemdeki yapıyla çok örtüşmüyor. Yani fazla hayal kalıyor, hayalci kalıyor. Evet güzel hayalleri var ama ayağı yere basamamış veya tedbirleri zamanında alamamış diyebiliriz. Bu şekilde de bir değerlendirme mümkündür. Çünkü bu tarih olduğu için tarihten ibret almamız da gerekiyor. Gerçekten kendisinin de hatalı tutum ve davranışlar ya da yanlış kararlar vermesi dikkate alınmalı diye düşünüyorum.
Zaten Güray Hocam burada hem programımızın hem Profesör Doktor Güray Kırpık Hocamızın tarihimize yaklaşımı tamamen nesnel değerli dinleyicilerimiz. İyisi de bizim, kötüsü de bizim tarihimiz hocam.
Elbette.
Güray Hocam 1. Mustafa döneminin sonu. Toparlarsak evet.
Tabii 2. defa tahta geçen 1. Mustafa 4. Murad'a taht emanet edilinceye kadar ülkede çok da fazla varlık gösterememiştir. Valide Sultan ve Vezir-i Azam'ın etkisi altında bir hükümdarlık sürmüştür. Devletin 4. Osman döneminde belirlemiş olduğu durum, iç tartışmalar bu dönemde kısmen devam etmekle birlikte azaldığını söyleyebiliriz. Çünkü esas sorun olarak burada Sultan 2. Osman'ı, Genç Osman'ı görüyordu. Timarlı sipahilerin bir kısmı, Timarlı sipahi olarak atanmış aslında Yeniçerilerin bir kısmıyla Kapıkulu Ocağı evet, bu şekilde hocam. Görüyordu. Bu da ortadan kalktıktan sonra sorun büyük oranda çözülmüş gibi görünüyor. Ancak Osmanlı Devleti ekonomik bir buhrana girmiştir. Bunu da hemen burada ilave edelim.
Ve hocam bu ekonomik buhranı sonuçlarını, nedenlerini önümüzdeki hafta soralım size. Dinleyicilerimizden mesajlar var Güray Hocam. Kitabı kazanan dinleyicimiz belli oldu. Çağlar Oktay Güray Hocam. Bu hafta bu kitabı kazanan dinleyicimiz.
Evet.
Osmanlı'nın Sosyo-Kültürel ve İktisadi Yapısı adlı kitabı. Çağlar Bey gerçekten çok güzel bir kitap ve şöyle demiş Güray Hocam. Programı severek dinliyorum. Teşekkür ediyorum. Kitabı emekli öğretmen anneme hediye edeceğim demiş.
Biz de çok teşekkür ediyoruz. Çağlar Oktay Bey'e hayırlı uğurlu olsun diyoruz. Çok güzel bir kitap aldılar. Profesör Doktor Mübahat Kütükoğlu hocamızın tecrübeli Türk tarihçiliğinin önemli hocalarından. Şu anda da kendisi emekli ve aynı zamanda çalışmaya da devam etmesine rağmen gerçekten pir-i fani yaşlarda öyle söyleyeyim.
Allah selamet versin. 80'li 90'lı
yaşlarında hocamız. Ona da selam ediyoruz hocamızı da. Burada uzun ömürler, nice iyi güzel çalışmalar diliyoruz.
Hocam Çağlar Oktay Bey'i de emekli öğretmen annesinde ve bütün öğretmenlerimizi de buradan selamlayalım. Bütün öğretmenlerimiz adına gönderelim. Çağlar Oktay Bey'in annesine bu güzel kitabı güle güle okusun.
İyi okumalar diliyoruz biz de. Annesine selam söylüyoruz.
Hocam Hollanda'dan Veysel Kavak aramış. Program için hocamıza, bütün ekibe teşekkür ediyorum demiş. Ayrıca Sedat Bey'e de yerinde ve konuyu açacak şekilde sorduğu sorulardan dolayı teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Veysel Bey sağ olun. Hocamızın, Neslihan'ın, yapımcımın Neslihan Değirmenci olmanın sayesinde biz hep birlikte bir şeyler yapmaya çalışıyoruz değil mi Güray Hocam?
Evet selam gücümüz söylüyoruz yetmiyor. Biz de Veysel Bey'e. Selam söylüyoruz.
Sadık dinleyicimiz Aydın Küpeli yine aramış. Yine selamlarını iletmiş. Sağ olsunlar hocam.
Evet, biz de daima dinleyicimiz olan Aydın Küpeli Bey'e selam iletiyoruz.
Değerli dinleyicilerimiz, yazık ki vakit doldu ama önümüzdeki hafta konu önemli. Az evvel Güray hocamız bahsetti. Ekonomik krizlerle artık yavaş yavaş 17. yüzyıl itibariyle ve peşinden de tabii ki siyasi krizlerle karşılaşacağız. Az evvel de söylediğimiz gibi bütün nesnelliğiyle bunları sizlere aktaracağız. Kayırmadan kayrılmadan. Gazi Üniversitesi Öğretim Üyesi, Türk Tarih Kurumu Başkan Yardımcısı Profesör Doktor Güray Kırpık hocamız. Hocam ağzınıza, ayağınıza sağlık. Sağ olunuz, eksik olmayınız.
Sizler de sağ olun, var olun Sedat Bey.
Önümüzdeki hafta görüşmeyi umuyoruz değerli dinleyicilerimiz.
Tarihinin izinde.